Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz bu akşam. Şebnem Dergisi'nin Mart 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Halime Demireşik'in Nurhayat Hanım'la gerçekleştirdiği mülakatın ikinci bölümünü paylaşacağız. Bu mülakat "O Benim Hayatımın En Parlak Yıldızıydı" iki başlığıyla yer alıyor dergide. Anneciğim de babama çok kıymet verir, babama hizmet etmeyi ganimet bilirdi. Yemek pişince asla yemeğin üstünden alınmasına izin vermezdi. Bereketi gider kızım derdi. Bir de sabahtan yemeklerimiz hazırlanır, öğlen çocukların yiyeceği küçük bir tencereye ayrılırdı ki akşam babanın önüne dokunulmamış düzgün bir yemek çıksın veya aniden misafir gelirse ona düzenli bir yemek konsun. Kız çocukları evlenince yoklukla mı imtihan olacak, varlıkla mı bilinmez. Bu yüzden her hale hazırlıklı olalım diye öğlen sofrasında annemle beraber bir gün evvelden kalan artık yemekleri yerdik. Yemeğin en güzeli, en tazesi akşam babayla yenirdi. Biz de torunlarımızla yaşarken bunları hayatımıza hep tatbik ettik elhamdülillah. Eskiden evin erkekleri çok hürmet görürdü. Çünkü erkeklerin çoğunluğu ailelerine karşı son derece sorumluluk sahibiydi. Hanımlar çalışmadıkları için de bütün enerjilerini ve ilgilerini eşine ve çocuklarına atardı. Sonra bir şeyler oldu, anneler değişti. Ardından kızlarını da değiştirdi. Herkes üniversite okuma derdine düştü. Ne erkekler ne de kızlar evlenmeden önce sorumluluk altına girmiyor. Herkes üniversite okusun, altın bileziği koluna taksın diyor. Ama iki tarafa da sorumluluk duygusu verilmediği için evlenince hayatın gerçekleri karşısında bocalıyorlar ve boşanmalar artıyor. Maalesef. Okumak güzeldir, çalışmak güzeldir ama en güzeli hayır için yarışmaktır. Bugün toplumumuzdan bereket kalktı. Hem kadın çalışıyor hem erkek çalışıyor. Ama kimi duysak kredi borçları var. Biz çalışmadık ama rızkımızın bereketini gördük. Şimdiye kadar kimseye muhtaç olmadık. İnşallah bundan sonra da muhtaç olmayız. Anneciğim de çok disiplinli bir hanımdı. Bizim hiç boş durmamızı istemezdi. Giderken götür, gelirken getir derdi. Yani bir odadan başka odaya geçerken bile düzelte düzelte gidip geleceksin. Nişanlandığımda yaşım küçük olduğundan misafir ağırlamayı göreyim diye beni bir arkadaşına gezmeye götürdü. Bugün nişanlı bir kız gezmeye gittiğinde neye dikkat eder? Halıya, perdeye, kristale, tabağa, fincana bakar. Bunlar dikkatini çeker ve evin konuşma mevzu bu tür şeyler olur. Biz gezmeden dönünce oturdu bana dönerek, "Nurhayat, bugün gittiğin gezmeden ne öğrendin, ne dikkatini çekti?" dedi. Ben de, "Ev sahibi bizi çok güzel karşıladı" dedim. Sonra annem, "Şimdi ben dışarı çıkacağım, bakalım sen beni nasıl karşılayacaksın?" dedi. Zile bastı, ben kapıyı güler yüzle açtım. Kapıyı ürkek açma, evi dağınık olan yarı kapı açar. Üstü kirli olan kişi bükülerek kapıyı açar. İş sabahın, aş sabahındır. Sabahın seherinde kalkıp evini temiz tutarsan, üstünü başını temiz tutarsan ürkmezsin. Unutma, misafir önce kapıda ağırlanır, dedi. İkinci olarak evleri çok temizdi deyince, hadi o zaman kovayı al, sen de evi bir temizle, dedi. Anneciğim daha sabah silip süpürdük dediğimde, bugün gördüklerini uygulamaya geçmezsen havada kalır, unutulur gider, dedim. Evlenmeniz hangi vesileyle oldu? Bir de bugünkü evlilik hayatlarıyla o zamanların evliliğe bakış açısını karşılaştırsak ne söylemek istersiniz? Ben evlendiğimde 17 yaşındaydım. Şimdiki evliliklere bakış tarzıyla o zamanların evliliğe bakış tarzı çok farklıydı. O zaman çoğu insan evlenirken paraya, pula, makama, şöhrete tamah etmezdi. Evlenecek adaylarda dürüstlük, dindarlık ve merhamet gibi hasletler aranırdı. Maalesef şimdi iki tarafta önce makamı, parayı vesaire arıyor. Babam esnaftı, bisküvi, şekerleme üretimi yapardı. babamın dükkan komşusu bir gün babama gelmiş. Abdullah Bey, ben senin huyunu, iş ahlakını çok beğeniyorum. Kızını bilmiyorum ama senin yetiştirdiğin evlat da senin gibidir. Bu yüzden oğlum için kızınıza talip olmak istiyoruz. Uygun görürsen yarın hanımımı ailenizin yanına tanışmak için göndermek istiyorum demiş. Babam da buyursunlar demiş. Anneme akşam yemekte yarın arkadaşımın ailesi sizinle tanışmak için gelecek diye bilgi vermiş. Benim yaşım henüz 16 daha. Ertesi gün hanım geldi. Biz de perde arkasından onları izliyoruz. O zamanın en son model arabası olan Cadillac marka arabayla. Bunu özellikle anlatıyorum ki genç kızlarımıza örnek olsun. Övünmek için değil. Hanım geldi, tanıştık. O sırada eş, dost, akraba duyuyor tabii bize talip olduklarını. Sacide annem, kayınvalidem bunu duyunca hemen babamın yanına gelerek biz de Nur Hayat'a talibiz diyor. Bu arada Sacide annem benim halamdır. O gün cuma günüydü. Babam cuma namazına evin yakınındaki camiye geliyor. Sonra da olanları anneme anlatıp aralarında istişare ediyorlar. Bir tarafta ablasının oğlu, bir tarafta dükkan komşusu. İkisi de sevdikleri aileler. O gün amcamın hanımı da bizde. Ben içeride onlara kahve pişiriyordum. Konuştuklarını da duyuyordum. Yengem zengin taraf olsun istiyordu. Halamlar onlara nazaran orta hallilerdi. Yengem, abi terazide iki aileyi tart. Hangisi daha ağır gelecekse onlara ver dedi. Babam bunu duyunca celallendi. Ben kızımı parayla mı veriyorum ki mallarını tartayım dedi. Sonra da halıya veririm hasır olur, hasıra veririm halı olur. Kısmetinde ne varsa olur. Yeter ki helal lokma olsun dedi. Bu sözünü hiç unutmam. Zengin taraf, ayrı ev açarım. Tam karşımıza yeni bina yapılmıştı. Bizim oğlumuz da evlendiğinde kızın karşı apartmanda olacak. El sallasanız sizi görecek dediler. Bu taraftaysa Ahmet Bey ekmeğini taştan kendi çıkaracak, hayata sıfırdan başlayacak. Ayrı ev açamayacak. Ailesiyle beraber yaşayacağım. Düşünün bugün böyle bir durum olsa hem aileler hem kızlar zengin olanı tercih eder, öyle değil mi? Babam bana, kızım sen nereye gidecek olsan kısmetin seninle gider dedi. Böylece yapılan yoğun istişareler neticesinde babam Ahmet Bey'in ahlak ve çalışkanlık açısından daha isabetli olduğunu düşünerek beni halamın oğluna vermeye karar verdi. Biz ne kadar yakın akraba dahi olsak birbirimizi neredeyse hiç görmemiştik. Ben çocuk yaşlarındayken Ahmet Bey ilkokulu bitirince İstanbul'a gitmiş, eniştesiyle ticaret yapmış. O yüzden biz birbirimizi neredeyse hiç görmeden büyümüştük. Askerliğini İstanbul'da yapmıştı. Bizim evlenmemize yakın Kayseri'ye dönmüş. Ben kışları kız sanat okuluna giderdim. Yazında Kur'an kursuna. İşte bir yaz akşamı beni istemeye geldiklerinde de Yasin suresinin son sayfasını ezberliyordum. Hatta son sayfasını tekrar ederek kahveyi pişiriyordum. Acaba hangi kız Kur'an ezberi yaparken isteme kahvesini pişirmiştir? Demek ki yaşımın küçüklüğü sebebiyle o anın heyecanında değil, suremi ezberlemenin derdindeymişim. Benim en sağlam, en güzel ezberim o son sayfadır. Hala son sayfayı okudukça o günü hatırlarım. Elhamdülillah. Bu hatıra bana çok huzur verir. Kahveler içildikten sonra halam mutfağa yanıma geldi. Kahveni içtim kızım dedi. Ben de afiyet olsun halacığım deyince halalık bitti kızım. Bundan sonra sen benim gelin kızımsın artık karşılığını verdi. Benim bir tek oğlum var, sen de benim gelinimsin dedi. Bu uyarısı hoşuma gitmişti. Artık rollerimiz değişmişti. Ben bir gelin olarak davranacaktım, halam da annem olacaktı. Eskiden büyüklerin çoğunluğu nefsi için uyarıda bulunmaz, gelecek neslini terbiye etmek için ikaz ederlerdi. Belki bu halis niyet sebebiyle büyüklerimize saygı ve hürmet daha fazlaydı. Beni çok sahiplendiği için daha evlenmeden içimden ben Sacide annemi muhabbet ve vakarla taşıyacağım ve hürmet edeceğim diye kendime söz vermiştim. Evlendikten sonra da gücüm yettiği kadar yapmaya gayret ettim. Herkes zengin aileye niçin verilmediğimi bir türlü anlamıyordu. Halbuki Sacide annem çok ahlaklı, sabırlı ve vakur bir hanımdı. Bir gelin olarak bana çok kıymet verdi. Bir anne gibi beni bağrına bastı. Kendisi de büyük bir aileye gelin gelip onlarla beraber yaşamış. Çok mükemmel bir insandı. Bazı insanların değer yargıları çok farklı oluyor. Bu yüzden gelin kayınvalide çatışması çok oluyor. Bizim örneğimizde görüldüğü üzere büyükler evlat gibi bağrına basarsa, samimiyetle severse karşılığında mutlaka sevilir. Bu bizim düsturumuzdur. Seversen sevilirsin ama sevmeyi bilmezsen herkesle kavga edersin. Evladınla kavga edersin, gelinle kavga edersin, havayla kavga edersin. Bugün hava niye yağmurlu, bugün hava niye rüzgarlı diye. Böyleleri hiç memnun olmaz. Hatta içinden kendinle kavga edersin. Bu yüzden bir insanın önce kendisiyle barışık olması lazım. Büyüklerimiz herkeste, her şeyle barışıktı. Yağmur yağıyor demez, rahmet yağıyor. Dua kapıları açıldı, dua edin derlerdi. Rahmetli kayınpederim bana anam diye hitap ederdi. Sacide annem, niye kızım demiyorsun da anam diyorsun diye sorunca, çünkü o bizim anamız gibi, ne giyeceğimizi o düşünür, ne yiyeceğimizi o düşünür, her şeyimizi o düşünüyor. O yüzden o benim anam derdi. Beni evlatlarından öte bağırlarına basıp sahiplendiler. Ben 6 ay kadar nişanlı kaldım. Babam, hem kızımın yaşı biraz büyüsün, hem de Ahmet babasının parasına el açmasın, işini kursun, rızkını kazansın diyerek hemen düğün yapılmasını istemedi. Bu süreçte bile çok mesafeli görüştük. Büyüklerle beraber ziyarete gelirlerdi. Biz nişanlımızın karşısına bile oturmazdık. Yan taraflara otururduk. Ancak ikram yapılırken birbirimizi görürdük. Bugün bu güzel edep örneklerini kaybettik. Gençler aylarca arkadaş olup geziyor, nişanlıyken evli gibi halleri. Belki bugünün huzursuzluklarının en büyük sebebi İslam'ın koyduğu sınırlara dikkat edilmemesidir. Evlenince aile ve akrabalarla aynı binada oturduk. Bizde asla kayınvalide, kayınpeder diye bir kelime yoktu. Hep anne baba dedik. İlk defa kayınvalide, kayınpeder sözünün İstanbul'da kullanıldığını gördüm. Annem babam bile ziyaretlerine gittiğimizde kayınvaliden, kayınpederin nasıl diye sormazlardı. Kızım, annen baban nasıllar diye sorarlardı. İstanbul'da da hep annem diye tanıttığım için herkes kayınvalidemi benim öz annem zannederdi. Şimdi maalesef her yerde bu zarafeti kaybettik. Evlendikten sonra kış ayı gelince Sacide annem bir gün bana, ''Evladım, babaanneni Ahmet amcasından alıp getirsin. O avlulu evde düşer, kaloriferi yok, üşüyebilir. Babaannen bizimle birlikte kalsın.'' dedi. Eşim Ahmet Bey'in babaannesi amcasında kalıyordu. Evleri de sobalıydı. Düşünün, o esnada biz zaten iki aile bir dairede kalıyorduk. ''Anneciğim, babaanne gelince nereye yatıracağız?'' dedim. Sacide annem, ''Kızım, yemek masasına girişe alırız. Masanın yerine de baban divan alır, babaanneye hazırlarız.'' dedi. Biz her gece o divanın üzerine babaanneye yatağını hazırlar, başucuna sürahiye suyunu hazırlar, teheccüde kalkınca ağzı kurursa yesin diye meyve dilimleri koyardık. O bu hazırlıkları görünce sevinerek, ''Günün gününden âlâ geçsin, Allah senden razı olsun.'' diyerek bize dua ederdi. Onun o güzel dualarıyla odama huzurla giderdim. O lezzeti düşündükçe hala içimde hissederim. Çocuklarımı büyütürken evde iki büyük babaannenin çok faydasını gördüm. Çocuklarımız ilk kelime-i tevhidi, salavat-ı şerifeleri onlardan öğrendiler. Ben bir işle meşgul olsam çocuklarıma sevgi ve şefkatle bakarlar, uyuturlardı. Asıl miras bunlar, çocuğa bırakılan mal mülk değil. Şimdi çocukları ecnebi bakıcılar büyütüyor. Niye böyle oluyor? Çünkü gelinini düşman görenler var. Torununu da o düşmanın çocuğu olarak görüyor. Kızının çocuğunu bağrında uyutuyor ama gelinin çocuğunu kucağına bile almıyor. Bunları duyunca çok üzülüyorum. Ama şunu unutmayalım. İnsan insana zimmetlidir. İnsan insanı tamir eder. Gelin de bir annenin evladıdır. Kayınvalide de o oğlun annesidir. Babaannemiz 8 sene her kış bizimle beraber kaldı. Yazları da amcamızın bağ evinde onlarla beraber kalırdı. Biz o babaannemizin bereketini çok gördük. Evimiz 2 oda bir salondan ibaretti. 30 sene sonra aklıma geldi. Ahmet Bey, o evimiz herhalde 150 metrekare vardı değil mi dedim. Ahmet Bey, hayır, en fazla 80 metrekaredir deyince çok şaşırdım. Çünkü orası bana saray gibi geliyordu. Çünkü ben o evin gelini gibi değildim, kızı gibiydim. Bana böyle hissettirdi büyüklerimiz. Allah onlardan razı olsun. Onlar bizi sevince biz de onları sevdik. Şimdi evim çok büyük ama beyim de ben de o günlerimizi hasretle yad ederiz. Daha sonra İstanbul'a geldik. Yine aile apartmanına geçtik. Üst katta görümce ablam, karşımızda amcam, 38 senede onlarla beraber yaşadık. Bazıları bunları anlatınca çok fedakarlık yaptığımızı düşünüyor. Hayır, fedakarlık değil bu bence. Sevdiğiniz insanlara uyum sağlıyorsunuz, bilerek ve isteyerek. Kayseri'de bir tabir vardır. Kızım vardığın yer körse, sen de gözünü kırparak bakacaksın diye. Biz de ayak uydurduk elhamdülillah. Bir gün Ahmet Bey İstanbul'a mal almaya gitmişti. Dönüşte Sacide annemle kapıda karşıladık. Ahmet Bey bavulu açtı, bana bir paket uzatıp "Bunu sana hediye aldım." dedi. Sacide annem bekledi. Kendisine bir hediye çıkmayınca omuzları düştü. Belli ki üzüldü. "Benim mutfakta işim var." diye mutfağa gitti. Ben "Eyvah, annem üzüldü. Ona hediye almadın mı?" dedim. "Almadım. Sana hediye almak kolay. Onun ne giyeceğini bilmem. Ben o yüzden almadım." dedi. Sandığım ev küçük olduğundan koridorda masanın altında duruyordu. Şimdi olsa evin dizaynı bozulur, misafirlere ayıp olur diye konmaz. Biz o masada kaç misafir ağırladık. Kimse de bu masanın altında sandığın ne işi var demezdi. Hemen sandıktan bir kumaş çıkardım. Hemen bir poşete sardık. Sesimi onun mutfaktan duyacağı kadar yükseltip, "Aa Ahmet Bey, anneme de bu güzel hediyeyi mi aldın?" diye seslendim. Sevinçle mutfaktan geldi. Onun bu sevincini görünce sevdiği şeylerden sandığa hazırlayıp koydum. Ahmet Bey her İstanbul'dan dönüşünde sanki kendisi almış gibi verirdi. Gelene gidene sevinçle "Oğlumun hediyesi" diye gösterirdi. Aile içi edep sınırları nasıl olmalıdır? Bu sorunuza bir örnekle cevap vermek isterim. Mesela telefonum çalsa telefonumu alır, başka odaya geçer, kapıyı kapatırım. Kimse de "Kiminle konuştun?" diye sormaz. Çünkü ailedeki en önemli edep sınırı mahremiyettir. Aile içi olumlu ve olumsuz yaşanan hiçbir şey ifşa edilmez. Evde büyüklerimiz varken çocuklarımızı terbiye için kızmamız gereken yerde bile kızmazdık. Çünkü büyükler böyle şeyleri üzerine alınırlardı. Onlar alınmasın diye sesimizi dahi yükseltmezdik. Apartman komşularımız, "Nurhayat Hanım, her daireden ses geliyor. Sen çocuklara hiç bağırmıyor musun? Halbuki senin 3 çocuğun var, bizim 1 veya 2 çocuğumuz var. Senin sesin hiç duyulmuyor." derlerdi. Ben de bizim evdeki büyükleri gösterirdim. Bize onların varlığı frene bastırırdı. Allah onlardan razı olsun. Eğer onlar başımızda olmasaydı, belki biz de bağırırdık. O yüzden aile içi edebi hayatımızda onlar sayesinde kolayca öğrendik ve yerleştirdik. Onlar bize hep ganimetti. Onlar bize halleriyle her an ders verirdi. Hep aile apartmanında yaşadık ama hepimizin sınırları vardı. Hiç birbirimizin evine dalıp girmedik. Hep saygı ve sınırlarımız vardı. Bunun bereketini çok gördük elhamdülillah. Yine babam ben evlendiğimde belime gelin kuşağımı bağlarken şöyle bir nasihatte bulunmuştu. Evladım, sen eşinle yer içer gezersin, bize anlatmazsın. Ama ufacık sıkıntını bize taşır getirir anlatırsan annenle bana uykuyu haram eder, yatak parçalattırırsın dedi. Biz de hiçbir zaman şikayet taşımadık elhamdülillah. Yavrum, sen eşini ve ailesini razı edersen ben de senden razı olurum dedi. Aile içi edebin en güzel tezahürlerinden biri de hayatımızın her anında disiplin, tertip ve düzen içinde olmaktır. Gecenin neye gebe olacağı belli olmaz. Yatmadan mıntıka temizliği yapılır. Terliklerimizi bile kıbleye düzgünce çeviririz. Sonradan Mahmud Sami Efendimiz öyle yaparmış diye öğrendik. Sabah iş olarak sadece yatağı düzeltmek kalmalıdır. Eşler arası saygı ve muhabbeti ailede nasıl diri tutmalıdır? Babam kalp hastası olmadan evvel şekerleme üzerine çalışırdı. Kalp hastası olunca çok yorulmamak için iş değişikliği yaparak sarraflığa geçiş yaptı. Bu yüzden eve erken gelirdi. Eşim Ahmet Bey de toptancılık yapardı. Bu yüzden evden erken çıkar, akşam da geç gelirdi. Ben yeni evlenince, yaşım küçük, cahilim tabii. Babaanne otururdu, Sacide annem otururdu, ben pencerede Ahmet Bey'in gelmesini beklerdim. Bir gün ayakta beklemekten yoruldum. Herkes akşam olunca evinin yolunu biliyor, bir Ahmet Bey bilmiyor dedim. Sacide annem çok firasetli bir hanımdı. Bu sözümü duyunca bana kızıp, ''Benim oğlum baban gibi sarraf değil, oğlum nasıl zor işler yapıyor da geç kalıyor?'' demedi bana. Kalktı, ''Hadi kızım, hazırlan gidelim dükkana. Bakalım Ahmet bu saate kadar ne yapıyor, bir görelim.'' dedi. ''Anneciğim dışarıda kar yağıyor, hava soğuk, bu karda üşütürsünüz.'' dedim. ''Olsun, kol kola girer, yavaş yavaş gideriz.'' dedi. İş yerimiz de yakındı. Sacide annemle kol kola girdik gittik. Dükkana vardığımızda Ahmet Bey merdivenin birinden iniyor, birine çıkıyor, ellerinde koliler, boşalan raflara mal yerleştiriyor ki sabaha hazır olsun. Elleri hep kir, toz içinde. Onu öyle yorgun argın görünce içim yandı. Ben çok şaşırdım tabii, hiç böyle tahmin etmemiştim. Sacide annem kulağıma eğilip, ''Biz evde geç kaldın diye söyleniyoruz. Bak yavrum, erkekler nasıl çalışıyor?'' dedi. Ben çok mahcup bir şekilde başımı eğdim, hiç ses çıkaramadım. Ahmet Bey de bizi görünce, ''Anneciğim, Nurhayat üşümesin, onu al götür hemen eve.'' dedi. O an onun kendini düşünmeyip, muhabbet ve merhametle beni düşünmesi bana ders olarak yetti. O günden sonra, hiç şikayet etmedim. Banyoda elini yıkarken başında durdum. Elinin kirini yıkarken sen içeri git, bu manzaraya alışık değilsindir dedi. Ben de ona ben senin elinin kirini seveyim dedim. İşte kızım, helal rızık kolay kazanılmıyor. Ahmet Bey'le evlendikten yıllar sonra Nurhayat, annem seninle evlenmemi bana teklif ettiğinde ben ''Anneciğim, dayım çok zengin, bana kız vermez.'' dedim. Annem de, ''Oğlum, sen aklı selim, güzel evlatsın. Benim bildiğim dayın paraya tamah etmez. Ahlak ve dürüstlüğü tercih eder.'' dedi. Dayım beni tercih edince, ben onu mahcup etmemek için rızkımı helalinden en güzeliyle kazanmak uğrunda daha fazla gayret ettim. Ben un için çalıştım. Ün için değil dedi. Bu sözüyle bana deryaları verdi. Ahmet Bey hep böyledir. Hep sessizce tevazuyla gayret eder. Fakir fukarayı sever. Hep evine, ailesine düşkündü. Biz ona hizmet etmeyi, o da bize hizmet etmeyi bir ganimet biliriz. Bir yere gidecek olsam arabamı temizletir, benzinini koyar, arabayı çıkışa hazırlar, arabanın anahtarını verirken de araban uçuşa hazırdır der. Ailesinden görmüş, öğrenmiş, güzel aile yetiştirmiş işte onu. Değerli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'de Şebnem Dergisi'nin Mart 2021 sayısında yer alan ve geçen ay aktarmaya başladığımız mülakatın ikinci bölümünü paylaştık bu akşam ve devam edecek notuyla burada noktalanmış mülakat, Nurhayat Hanım'la gerçekleştirilen "O Benim Hayatımın En Parlak Yıldızıydı" 2 başlıklı mülakatı sizinle paylaşmaya çalıştık. Röportajı gerçekleştiren Halime Demireşik değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta programımızı noktalıyoruz. İnşallah gelecek ayki sayıda bu mülakatın devamını aktarmaya gayret edeceğiz. Hoşçakalın.